Ayrım 8, sayfa 101. Tartışmayı değerlendirmek amacıyla hazırlanmış kontrol listesi. Sorular: Kaç öğrenci katıldı? Kaç konuşmacı önemli düşünsel katkılar getirdi? Kaç öğrenci konu dışına çıktı? Kaç öğrenci başkalarının düşüncelerinden yararlanarak kendi düşüncelerini geliştirdi? Konuşmacıların kaçı kanıt ve örneklerle sağlarını destekledi? Konuşmacıların kaçı başkalarının düşüncelerine mantıklı eleştiriler yöneltti? Konuşmacıların kaçı tartışmanın ve ana düşüncesini tanımladı? Öğrencinin çalışma alışkanlığı değerlendirilmesi. Sorular: Öğretmenin dersle ilgili uyarılarını dinliyor muyum? Hemen çalışmaya başlıyor muyum? Kendi çalışma materyallerimle ilgileniyor muyum? Sessiz çalışıyor muyum? Görevimi tamamlıyor muyum? Ders materyallerini ve ödevimi öğretmene teslim ediyor muyum? Çalışma masamı temizliyor muyum? Arkadaşlarımla çalışmayı seviyor muyum? Arkadaşlarımın bana yardım etmesine izin veriyor muyum? Arkadaşlarıma yardımcı olmayı seviyor muyum? Grubun kendi performansını değerlendirmesi. Sorular: Farklı düşünceler önemsiyor muyuz? Bir düşünceyi arkadaşlarımızla açıklıyor muyuz? Arkadaşlarımızın yeni şeyler öğrenmesine katkı sağlıyor muyuz? Sınıfta öğretimin iyileşmesine katkı sağlıyor muyuz? Arkadaşlarımızın düşüncelerini dinliyor muyuz? Günlük temizlik çalışmasını yapıyor muyuz? Yaratıcı okuma becerilerinin kavranması. Öğretmen değerlendirmesi. Hikayeyi dikkatle dinler. Kendi cümleleriyle hikayeyi anlatır. Hikayedeki olayları mantıksal sıraya koyar. Hikayedeki karakteri tanımlar. Hikaye hakkında düşüncelerini açıklar. Hikayenin anlamını yorumlar. Hikaye için farklı sonuçlar tasarlar. Benzer bir hikaye yaratır. Olayları oluş sırasına göre canlandırır. Hikayenin temasını kavrar. Benzer bir hikaye oluşturmak için çaba gösterir. Hikayedeki kahramanların kişisel özelliklerini betimler. Öğrenme etkinliği. Öğrencinin kendini değerlendirmesi. Öğrendim ki bu konu hakkında araştırma yapmak ilginç olacak. Şu konuları bilmiyordum. Şu konularda düşüncemi değiştirdim. Şu konuda kendimi geliştirdim. Öğrencinin grup üyeliğine ilişkin görüşleri ve kişisel yatkınlık düzeyi. Kişisel görüşünü açıklar, ilgi ve duygularını paylaşır, arkadaşlarının duygusal tepkilerine yanıt verir, eleştiri ve övgüyü kabul eder, bir sorun ya da bakış açısını tartışır, arkadaşlarının üstünlük taslamaz, başarı ve başarısızlıklarını paylaşır, kendi görevini, etkinliğini ve amacını seçer, sorumluluk alır, arkadaşlarına ilgi gösterir, arkadaşlarına yardım etmeye ve işbirliğine hazırdır, liderlik etkinliklerini kabul eder, üyelik etkinliklerini kabul eder, kendini nesnel bir biçimde değerlendirir, disipline pek sık gereksinim duymaz. Sözcük kontrol listesi, öğretmen değerlendirmesi. Eş anlamlıları, karşıt anlamları, sesteşleri, yazılışı aynı olanları, deyimsel dili, mecazi dili, konuşma dilini kısaltmaları. Öğrenci isimleri yazılarak değerlendirilir. Görüldüğü gibi kontrol listeleri birçok farklı amaçla kullanılabilmektedir. Bu listeler çoğaltılarak birden çok kullanılabilir. Kontrol listelerinin açık uçlu sorular olabileceği gibi değerlendirmeyi kolaylaştırmak için kapalı uçlu sorular da bulunabilir. Açık uçlu araçlar yanıtlayanın öneri ve düşüncelerini öğrenmek için yararlıdır. Bu tür araçları kontrol bir listesinden çok bir düşünce ölçer, tepki ölçer ya da ankettir. Fakat bu tür araçların değerlendirmesi daha uzun zaman alır. Kontrol listelerinin geliştirilmesine dikkat edilmesi gereken noktalar. Kontrol listelerini etkili bir biçimde kullanmak için izlenecek işlemler şöyle sıralanabilir. Öncelikle neyi, neden ve nasıl değerlendireceğinize karar verin. Öğrencilerinizi kontrol listesinin amacı ve nasıl yanıtlayacaklarına uygun bir dille açıklayın. Ölçmek için istediğiniz bütün bilgi birikimini, kavramı ve beceriyi amaca uygun şekilde tanımladığınızdan emin olun. Amacınıza uygun bir kodlama listesi geliştirin. Aşağıdaki kodlamalar kontrol listelerine yaygın olarak kullanılmaktadır. Sık sık, bazen, nadiren, birçok, birkaç, hiç, yüksek, orta, düşük, daima, genellikle, asla, çok fazla, normal, çok az, katılıyorum, katılmıyorum, evet, hayır. Kendi zaman enerjinizi kullanmada gerçekçi olun. Aynı günde bütün öğrencileri değerlendiremezsiniz. Kontrol listesi kullanmanın asıl amaç öğrenciye içe bakış yoluyla kendini ve grubunun tanıma alanağı sunmaktadır. Bu nedenle olanaklar ölçüsünde açık uçlu sorulara yer vererek öğrencilerinizin düşünce ve önerilerinden yararlanın. Yeni kontrol listeleri geliştirmeden önce bu konuda daha önce kullandığınız listeleri tekrar değerlendirin. Kontrol listelerini sürekli geliştirerek yetkinleştirmek için anekdotlar, kayıtlar, günlük ve öğrenci kütükleri ve benzeri değerlendirme teknikleri toplanan verilerden yararlanın. Anekdotal kayıtlar. Anekdotal kayıtlar istenmeyen bir davranış oluştuğunda veya analitik olarak çözümlenmesi gereken bir gelişme gözlemlendiğinde kullanılabilecek bir tekniktir. Gelişim psikolojisinde spesimen kaydı olarak adlandırılan bu teknik, olayları oluş sırasına göre yorumsuz yazma anlayışına dayanır. Bu anlamda anekdotal kayıtlar ne oldu sorusu üzerinde odaklanan bir tür gözlem formudur. Ancak ortaya çıkan sorunla ilgili neler yapıldığı, hedeflenen davranışların neler olduğu da anekdotal kayıtlarda bulunması gereken bilgiler arasındadır. Bu tür kayıtlar olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra benzer bir durumla karşılaşıldığında bilgi edinmek amacıyla kullanılabilir. Bu süre içinde gözlenen davranış örüntülerinde ne yönde bir değişme olduğu yorumlanır. Bu kayıtlar gerektiğinde sınıfla da paylaşılabilir. Fakat özel nitelikler taşıyan notların sadece öğrenciyle ilgili yapılan görüşmede açıklanması gerekir. Aşağıda grup çalışmalarına karşı ilgisiz kalan bir öğrencinin davranışlarına ilişkin anekdotal kayıt örneği verilmiştir. Grup çalışmalarına ilgisiz kalan ve çeşitli davranış bozuklukları gösteren öğrenciye ilişkin anekdotal kayıt örneği. Tarih, gözlem ne oldu? Tanısı, planlanan işlemler. Tarih 15 Eylül. Grup çalışmasında üstlendiği görevi yapamadı. Arkadaşının saçını çekti. Tanısı, grup çalışmalarına ilgisiz görünüyor, konuya ilişkin giriş bilgileri yetersiz olabilir ve arkadaşlarıyla kişisel sorunları vardır. Planlanan işlemler, kendisiyle özel olarak görüşülerek sorunların çözümü için ne tür yardıma gereksinim olduğu araştırılacak. 25 Eylül. Grup çalışmasına karşı biraz daha fazla ilgi duyuyor. Ancak hala yeterince aktif değil. Tanısı, özgüven duygusu ve akademik benlik algısı düşük olabilir. Planlanan işlemler, derse katılım özendirilecek ve bu yöndeki girişimlere söz olarak ödüllendirilecektir. Günlük ya da öğrenci kütükleri. Günlük ya da öğrenci kütükleri, öğrencilerin kendi davranışları ve başarı ilişkilerini değerlendirmelerine katkıda bulunmak amacıyla kullanılır. Bu tekniklerle hem bireysel hem de grup davranışlarının düzenli olarak dökümü tutulabilir. Ayrıca günlük ya da öğrenci kütüklerine hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kişisel görüş ve önerilerine yer verilen bir bölüm eklenebilir. Küçük gruplarda öğrenciler kişisel günlüklerinin yazı ve resimle tutabilirler. Bu tekniklerin kullanımında temel amaç öğrencinin içe bakış yöntemiyle kendisini tanıması ve geliştirmesidir. Bu nedenle öğrenci kendisine ait bilgileri isterse salt kendi grubuyla isterse tüm sınıfla paylaşabilir. Bu konuda öğrenciye önceden seçme şansının bulunduğu bildirmek gerekir. Çünkü herkes özel yaşam deneyimlerine ilişkin bilgileri paylaşma konusunda özgürdür. Bireyin iç dünyasını başkaları aşamalı bir biçimde açması ve bu yolda kendini daha çok tanıma olanağı bulması ise eğitimden beklenen önemli görevdir. Dolayısıyla öğretmenin göstereceği mesleki yeterlilik ve empatik iletişim becerisi sınıfta yaşanan duyusal, düşünsel ve tüm gerçeklerin açığa vurulmasında belirleyici etkendir. Testler. Bireysel ve grupsal performans değerlendirmek için en yaygın olarak kullanılan tekniklerden birisi testtir. Bu testler genel olarak informal ve formal olarak ikiye ayrılır. İnformal testler, öğretmenin kişisel ve gözlem izlenimlerini raporlaştırdığı her tür kaydı kapsamaktadır. Bu tür testler, formal testler için gerekli bilgileri sağlamasının ötesinde öğretmenin öğrencilerin tanıması için de yararlıdır. Formal testler, geçmişe daha çok yüzeysel bilgiler ve olaylar çerçevesinde belleği test etmek amacıyla kullanılmıştır. Son dönemde ise testler ağırlıklı olarak kavram ve uygulama düzeylerindeki bilgiyi ölçmek için kullanılmaktadır. Formal testlerin doğru, yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmak, eşleştirme, mantıksal sıraya koyma, sonuç çıkarma, anahtar terimleri doğru biçimde kullanmak, verilerin gerçeklere dayalı gelenlemelerde ve akıl çıkarımlarda bulunmak, verilen kavramlarla ilgili bir dizi açıklama içinden en doğru olanı bulmak, konularla ilgili ve ilgisiz bilgiyi birbirinden ayırmak ve benzeri birçok türlü bulunmaktadır. Bu testlerden hangisinin kullanılacağı, öğretim yaşantısının niteliğine ve öğrencinin fiziksel ve sosyopsikolojik gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Öğretmen, iyi bir testin mevcut durumunu en doğru biçimde yansıtan test olduğunu bilmelidir. Test, öğretme-öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Dolayısıyla test, mevcut durumu anlamak, açıklamak ve bu konuda yapılması gereken işlemler hakkında bilgi edinmek için verilir. Ancak bazı öğrenciler, teste karşı anlamsız bir endişe ve korku duygusuyla yüklüdürler. Test, öğretme-öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Dolayısıyla test mevcut durumu anlamak, açıklamak ve bu konuda yapılması gereken işlemler hakkında bilgi edinmek için verilir. Ancak bazı öğrenciler teste karşı anlamsız bir endişe ve korku duygusuyla yüklüdürler. Bu nedenle öğretmen testin amacını, süresini ve değerlendirme biçimini öğrencilere anlatmalıdır. Ayrıca öğretmen öğrencilerin verdiği testi yanıtlamak için gerekli bilgilere sahip olduklarından emin olmalıdır. Bu bağlamda hem öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak hem de daha objektif olmak testler geliştirmek için deneme niteliğinde çok sayıda ön test verilmelidir. Testler sadece öğrencilerin performans ya da başarı düzeylerini ölçmek için değil, grup iç ilişkilerinin yapısını öğrenmek için de kullanılır. Bu tür testler sosyometrik testler olarak adlandırılır. Sosyometrik testler. Sosyometrik testler, öğretmenin, öğrencilerin tanınması için son derece yararlı araçlardır. Örneğin herhangi bir öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından kabul görme veya reddedilme nedenleri sosyometrik testlerle öğrenilir. Sınıf içinde veya dışında öğrencilerin ilişki yapılarını öğrenmek, öğretmenin sınıf yönetimi becerisini geliştirir. Sosyometrik testlerde bir öğrencinin grup tarafından nasıl algılandığını ölçmek amacıyla aşağıdaki sorulara benzer nitelikli sorular kullanılabilir. 1. Sınıfta birlikte oynamaktan en çok hangi haz aldığınız arkadaş kimdir? 2. Oyun alanında birlikte oynamaktan en çok haz aldığınız arkadaş kimdir? 3. Grup çalışmasında en çok katkıda bulunan arkadaşınız kimdir? 4. Okul gezisine hangi arkadaşınızla birlikte gitmek istersiniz? 5. Aynı sırada birlikte oturmak istediğiniz arkadaşınız kimdir? Bu tür sorularla en çok tercih edilen öğrenciyle birlikte ikinci ve üçüncü tercihler de sorulabilir. Böylece öğretmen, öğrencilerin birbirlerini nasıl algıladıklarına ilişkin fotoğrafsı bir imaj edinir ve bu bilgilerden grup çalışmalarını desteklemek amacıyla geniş ölçüde yararlanır. Sosyometrik testlerin sonuçları sosyogram denen çizgilerle gösterilebilir. Bu çizgilerle farklı boyutları simgelemek için değişik renklerde mürekkep ya da çizgi tipleri kullanılabileceği gibi bu amaçla şemalar da çizilebilir. Örneğin öğrencilerin grup çalışmasında birlikte olmak istedikleri arkadaşlarının seçmeleri amacıyla verilen bir sosyometrik test aşağıdaki gibi çizgiselleştirilebilir. Kim kimine çalışmak istiyor? Görüldüğü gibi bir grup çalışması için en çok tercih edilen öğrenciler Taylan ve Ozan'dır. Bu öğrenciler sadece erkeklerin değil kızlarınla beraber çalışmak istedikleri öğrencilerdir. Öte yandan Onur'un hiçbir öğrencinin birlikte çalışmak istemediği bir öğrenci olması dikkat çekicidir. Bu tür bilgiler farklı amaçlarla düzenlenen sosyometrik testlerle ilişkilendirildiğinde sınıfın öğrenci profili tamamlanmış olur. Sosyometrik testlerin sonuçları histogram ve frekans poligonu da denilen tekniklerle de gösterilebilir. Bu tekniklerden histogramda bar grafikleri, frekans poligonunda ise karek çizgiler kullanılır. Örneğin öğrencilerin haftalık derse katılma, ödevlerini yapma veya test başarıları aşağıdaki gibi çizgiselleştirilebilir. Öğrencilerin test başarılarının dağılımına ilişkin frekans poligonu. Öğrencilerin bir hafta boyunca okudukları kitapların sayısı, derse devamları ve ödevlerini yapma düzeylerini belirlemek için frekans poligonu ya da histogram kullanılabilir. Öğrencilerin haftalık ev ödevlerini tamamlama düzeyleriyle ilişkin histogram. Çizelgede görüldüğü gibi öğrencilerin önemli bölümü hafta başında ödevlerini tamamlamışken perşembe ve cuma günleri oranlar yükselmiştir. Bu tür bilgilerin çizgiselleştirilmesi, öğretmenin mevcut durumu göstermesi ve bu durumda gerekli sonuçları çıkarması yönünden son derece yararlıdır. Bu bilgilerin öğrencilerle ve velilerle paylaşılması da gereklidir. Test sonuçlarını gösteren sosyometrik çizelge ve grafikler sınıf panosuna asılabileceği gibi verileri bilgilendirmek amacıyla adreslerine de gönderilebilir. Sonuç olarak grupla çalışma teknikleri konusunda öğretmenin mesleki yeterliliği öğretim planlamasının boyutu kadar değerlendirme boyutu içinde geçerlidir. Aynı zamanda birçok etkinliğin birden yürütülmesi anlamına gelen grup çalışması, etkin ve hızlı öğrenmenin gerçekleşmesinde en çok başvurulan yaklaşımdır. Bu nedenle öğretmen, öncelikle sınıfın sosyopsikolojik özelliklerini tamamlayan bir envantere sahip olmalıdır. Her sınıf bir sosyal grup olarak kendine özgü bir dizi psikolojik karakteristiğe, güç yapısı, ilişkiler, amaçlar, prosedürler, alışkanlıklar ve benzeri sahiptir. Grup dinamiği olarak tamamlanan bu özellikler, sınıfta işbirliğine, paylaşmaya dayalı bir öğrenme iklimi oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır. 7. Bölüm Zaman Yönetimi. Zaman yönetimi, öğretim kısaca öğrencilerin düşünce odaklarının değiştirilmesi ve bu amaçla tüm psikolojik ve fiziksel enerjilerinin derse yoğunlaştırılması olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda sınıfı yönetmek, ders süresini ve öğretim amaçları doğrultusunda etkin ve verimli yönetmek anlamındadır. Dolayısıyla zaman yönetimi sınıf yönetiminin en stratejik öğelerinden biridir. Bu bölümde zamanı etkin kullanmayı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen faktörler irdelenmiştir. Zaman yönetiminin başlıca değişkenleri. Sınıfta ders süresinin verimli bir biçimde işlenmesi, öğretmenin en önemli mesleki sorumluluk ve yeterlilik göstergesidir. Gerçekte öğrencinin derse ilgi göstermesi ve tüm dikkatini öğretim etkinlikleri üzerine yoğunlaştırması kolay bir işlem değildir. Çünkü sınıfta birçok etken öğretimin kesintisine uğramasını sağlar. Öğrencinin dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Bu etkenler öğretmenin mesleki tutumu, davranışları ve ortamsal değişkenler olarak kısaca 3 grupta toplanabilir. Söz konusu etmenler aslında bir bütünün farklı biçimlerde ortaya çıkan yansımalarıdır. Bir başka anlatımla olumsuz öğrenci davranışları veya yetersiz ortamsal koşullar esasen öğretmenin mesleki yaklaşımının ürünüdür. Bu durumu iki örnek olarak çerçevesinde inceleyelim. Atatürk Lisesi'nin 4. ders zili çalarken matematik öğretmeni derse girer. Bütün öğrenciler ayaktadır. Bir bölümü kendi aralarında yüksek sesle tartışmakta, bir başka bölümü uyuklamaktadır ya da birbirlerini kovalamaktadırlar. Sınıfta öğretmen masası sıralar başta olmak üzere tam bir düzensizlik ve dağınıklık gözlenmektedir. Öğretmen "Haydi diğerleriniz oturun derse başlayacağız" diye seslendiğinde öğrencilerin bir bölümü kayıtsız bir biçimde yerlerine oturmak için yavaş hareketlerde bulunurken diğerleri aralarında tartışmayı ve ses tonlarını biraz düşünerek sürdürmektedir. Öğretmen tekrar seslenir. "Haydi çocuklar yerlerinize oturun ve lütfen sessiz olun." O sırada bazı öğrenciler "Şşt sessiz olun öğretmen geldi" gibi sözlerle gürültüyü etmeye devam eden arkadaşlarını uyarmaya çalışmaktadır. Bütün öğrencilerin yerlerine oturması, yoklamanın yapılması ve sonuç olarak derse başlanması 40 dakikalık ders süresinin 15 dakikasını alır. Ancak derse başlandığında bazı öğrenciler dalgın dalgın pencereden dışarı bakmaktadır. Bazıları ise çoktan gündüz işlerine dalmıştır. Öğretmen sadece teneffüs derse katılmaya istekli olan 5-6 öğrenciyle dersini tamamlar. Teneffüs zilinin çalması öğrencilerin büyük çoğunluğu için özenen ve beklenen bir haberin müzecisidir. Şimdi de bu örnek olayı başka bir biçimde yeniden kurgulayalım. Gazi Lisesi'nin 2. dersleri çalarken edebiyat öğretmeni derse girer. Öğrencilerin tüm yerlerine oturmaktadır. Sınıfa "Günaydın" diyerek selamlar. Öğrenciler aynı şekilde karşılık verirler. Sıra ve masalar başta olmak üzere bütün sınıf düzenli ve temizdir. Öğretmen bugün Cumhuriyet döneminin en önemli şairlerinden biri olan Orhan Veli'nin şiirlerini ve sanat felsefesini inceleyeceğiz. Lütfen kitabınızın 36. sayfasını açın diyerek ders konusunu ve öğrencilerin yapması gerekenleri açıklar. Öğrenciler kitaplarını açarlar. Ders öğretmen sınıfa girdiğine başlamıştır. Dersin ilerleyen bölümlerinde de öğrenciler büyük bir dikkat ve özenle derse katılırlar. Dersin sonunda öğretmen konuyu kısaca özetleyerek öğretim etkinliğini öğrencilerle birlikte değerlendirir. Teneffüs zilinin çalması öğrencilere bu sevimli ve verimli dersin bittiğini bildirir. Bu iki örnek olay birçok yönden tartışılabilir. Ancak özetle hiçbir öğretmenin birinci örnek olayda tanımlanan öğretmen gibi olmak istemeyeceği açıktır. Fakat bu yeterli değildir. Çünkü sorun öznel bir seçim yani isteme olgusuyla değil, mesleki yeterliliğin yanı sıra sorumluluk ve bilinçle ilgili bir sorundur. Bu konudaki araştırmalar ders zamanının ortalama %50'sinin kaybedildiğini göstermektedir. Bu durum eğitim açısından son derece üzücü ve kaygı vericidir. Öte yandan öğretmenin mesleki yorum ve yaklaşımı sadece sınıf içindeki ders etkinliklerinin niteliğini belirleyen bir faktör değildir. Aynı zamanda öğrencinin ders çalışma ve okula yönelik tutumunu da önemli ve ölçüde etkileyen bir faktördür. Örneğin bir öğrenci matematik ödevlerini hiç yapmazken edebiyat ödevlerini düzenli olarak yapabilir. Çoğu kez bu durum, öğrencinin ilgi alanları ve akademik eğilimleri gibi değişkenleri açıklanamaz. Sorun biraz daha yakından incelendiğinde, matematik öğretmeninin ödevlerini yapıp yapılmadığını bile denetlemediği, oysa edebiyat öğretmeninin ödevleri özenle izleyerek değerlendirildiği görülecektir. Bu duruma bağlı olarak birçok sonuç çıkarılabilir. Örneğin gerçekte matematik dersinde daha büyük bir akademik başarı potansiyeli bulunan bir öğrenci beklentilerine karşılık bulamadığı için bu alandan uzaklaşabilir. Öte yandan bütün öğrencilerin edebiyat öğretmeninin mesleki çalışmalarına gösterdiği özenden ve kendilerine gösterdiği duyarlılıktan etkilenerek derse karşı olumlu bir tutum geliştirecekleri açıktır. Özetle öğrenciler geniş ölçüde öğretmenlerinin mesleklerini algılama ve yorumlama biçimlerinden etkilenerek davranışlarına yön verirler. Konunun kavramsal ve kuramsal çerçevesini belirlemek amacıyla söz konusu yaklaşımlara kısaca değinmek yararlı olacaktır. Öğrencinin derse katılma ve yoğunlaşma davranışını etkileyen farklı faktörler. Zamanın etkin kullanımı. Bağımlı değişken olarak algılandığında öğretmenin öğretim anlayışı. Öğrencinin akademik benlik algısı, çevresel uyaranlar, okulda izlenen yönetim politikaları, prosedürler gibi bir dizi bağımsız değişken sıralanabilir. Diğer bir anlatımla olay, neden sonuç ekseninde ilerlendiğinde ders zamanının etkin ve verimli biçimde kullanılma, bu durum etkileyen faktörler olarak tanımlanırsa konunun çok boyutlu ve kapsamlı bir nitelik taşıdığı görülür. Bu konudaki alan yazın incelendiğinde ilk çalışmaların 1950'lerde Coyne'nin tarafından gerçekleştirildiği ve süreç içinde birçok eğitimcinin konuya ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. Aşağıda söz konusu yaklaşımların temel kavramlarına değinilerek sorunun farklı bir bakış açıları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Coyne'nin yaklaşımı. Coyne'ne göre zamanın etkin kullanılması önemli ölçüde öğretmenin göstereceği içtenlik davranışıyla ilgilidir. İçindelik terimi öğretmenin sınıfta olup bitenden haberdar olması anlamındadır. Böyle bir duyarlılık ve algılama yeteneğine sahip olan öğretmenler, dersi olumsuz yönde etkileyen faktörleri önceden sezerek bunlara karşı gerekli önlemleri hızla alırlar. Buna göre öğretmen, dersin akışına tümüyle egemen olduğunda, doğru zamanda doğru kişiye ulaşarak sorun daha fazla büyümeden çözülebilir. Öte yandan ders sırasında herhangi bir disiplin sorunu belirdiğinde, öğretmenin sorusuna neden olan kişi, yerine başka birini hedef alması sınıfın tümünü olumsuz yönde etkiler. Böylece öğrenciler öğretmenlerin olup bitenden haberdar olmadığını, ders yönetiminde yetersiz kaldığını görürler. Aynı şekilde iki disiplin sorunu birden ortaya çıktığında öğretmenin daha az önemli olanı çözmeye çalışması öğrencinin derse ilgisini azaltır. Örneğin sınıfta yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının dikkatini dağıtan bir öğrenci varken önce gündüz düşüne dalmış bir öğrenciyle ilgilenen öğretmen öncelikli sorununu görmemiştir. Bu tür durumlar öğrencilerin gözünden kaçmaz. Öte yandan Coyne'nin öğretmenin sorun kaynağını doğru saptaması kadar önemli olan bir başka etmenin disiplinsiz davranan çocuğun kurduğu ilişki biçimi olduğu görüşü nedir? Bu bağlamda Coyne'nin öğretmenin davranış bozukluğunu gösteren bir öğrenciyle ilgilenme biçimini diğer öğrenciler üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bu araştırmalara göre disiplinsiz davranan öğrenciler, diğer öğrenciler gibi öncelikle neyin kabul edilmez olduğunu bilmek gereksinimindedir. Örneğin herhangi bir sorun karşısında öfke ve kızgınlığa kapılarak tweetler savuran bir öğretmen, bütün öğrencileri endişelendirip sinirlendirebilir. Ayrıca bu durum ileride sorunun tekrar etmeyeceği anlamına gelmez. Aksine öğrenciler, öğretmenlerin soruna karşı yaklaşım biçimindeki yetersizlikten olumsuz yönde etkilenerek daha çok davranış bozukluğu göstermeye başlayabilir. Çünkü kızgınlık ve öfke öğrenciler üzerinde daha çok dikkat bozucu ve yıkıcı etkiler yaratır. Bu tür baskıcı tutumlar bir süre sonra beklenenin aksine tepkiler doğurabilir. Esasen sürekli yüksek sesle ve kızgın bir ifadeyle konuşan öğretmenin eğitsel açıdan etkili olması beklenemez. Dolayısıyla öğretmen zorunlu olmadıkça asla sesini yükseltmemeli, sorunun çözümü konusunda sabırlı, sevecen, kararlı bir yaklaşım izlemelidir. Öte yandan Coyne'in zamanın kullanımında zamanlama ve geçişler olmak üzere iki önemli boyuta da işaret etmektedir. Zamanlama ve geçişler birbirleriyle yakından ilintili iki kavramdır. Coyne'ne göre derse öğrencinin etkin şekilde katılımını sağlamak ve bunun sürdürmek için bir etkinlikten diğerine geçiş pürüzsüz olmalıdır. Bu amaçla öğretmen içindelik yeterliliği göstererek sınıfını yakından gözetlemek ve tüm öğrencilerin hazır olduğunu hissettiği anda başka bir etkinliğe geçmelidir. Örneğin bir grup öğrenci tahtadaki bilgileri defterlerine aktarmakla meşgulken bu etkinliği tamamlayan öğrencilere sözlü sorular yöneltebilmesi veya okuma çalışmalarına başlaması bütün öğrencilerin dikkatini dağıtır. Gerçekte sınıfa bir etkinliği keserek ikinciye başlamak, daha sonra ikinci yarıda keserek üçüncüye başlamak en sonunda tekrar birinciye dönmekle sonuçlanabilir. Çünkü öğretim yaşantıları tüm öğrenciler tarafından kazanılmadıkça eğitimde gerçek anlamda bir ilerleme gibi gelişme olmaz. Ancak birden fazla etkinliği bir arada kullanmak iyi planlanmış bir grup çalışmaları için ideal bir yaklaşım olabilir. Buna göre bir grup çalışması sırasında birkaç öğrenci daha önce okunan bir parçada geçen sıfat ve isim tamlamalarını bulmakla birkaçı bilinmeyen sözcüklerin anlamını bulmakla görevlendirilebilir. Aynı şekilde grupta bazı öğrencilere parçada geçen kahramanların karakteristik kişilik özellikleri ve olayların sebep-sonuç ilişkilerini belirleme görevi verebilir. Ancak bu çalışmalar bittiğinde öğrencilerin birbirlerinin etkinliklerinden öğrenmelerini sağlamak için sonuçlar sınıfla paylaşılmalıdır. Coyne'in sınıfın bir bütün olarak veya gruplar düzeyinde belli konular üzerine yoğunlaşmasının grup odaklı öğrenimin öğrenim olarak tanımlamaktadır. Grup odaklı öğrenimin başarılı olabilmesi için ise şu önerilerde bulunmalıdır. 1. Öğretmen öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerine duyarlılık göstermelidir. 2. Öğretmen öğrencilere dersin her aşamasında performanslarını geliştirmek için düzenli dönütler vermelidir. 3. Dersin farklı aşamalarında öğrencilerin karşılaşabilecekleri güçlükleri önceden sezerek zamanında gerekli önlemleri almalıdır. 4. Bir etkinlikten diğerine mümkün olduğu kadar farklı yöntem ve teknikleri kullanarak geçmelidir. 5. Öğrencilerin dikkatlerini uyanık tutmak ve herkese başarılı olma şansını vermek için bütün öğrencilerin derse eşit biçimde katılmalarını sağlamalıdır. 6. Özetle Coyne'e göre öğretmenin mesleki nitelikleri ve becerileri zamanın etkin ve verimli kullanımında belirleyici bir faktördür. Jones'un yaklaşımı. Jones'a göre okullarda öğretim zamanının önemli bir bölümü eğitimle alakalı olmayan etkinlikler için harcanmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin zamanı etkin kullanma konusunda özel olarak eğitilmeleri gerekir. Bu tür programlarda öğretmenlere yönelik öğrencinin derse yoğunlaşmasını güçleştiren etmenler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler kavratılmalıdır. Ayrım sonu sayfa 121.